Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Stüdyomuzda her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar, hoş bulduk İbrahim Bey, teşekkür ediyorum.
Evet hocam, Gazze gündemiyle her zaman olduğu gibi başlayalım programımıza. Çünkü orada hala insanlığın gözü önünde katliamlar, soykırımlar devam ediyor. İnsanlar diri diri yanıyor maalesef. Son olarak gazetecilerin kaldığı bir çadır bombalandı ve orada hakikaten çok sayıda gazeteci şehit oldu, yanarak can verdi. Dünyanın bir başka noktasında kazara bir gazeteci gözaltına alınsa dünyayı ayağa kaldırıyorlar basın hürriyeti diye. Ama oradaki gazetecilerin yanarak can vermesi maalesef kimsenin umurunda olmuyor. Diğer taraftan açlık ve susuzlukla İsrail, soykırımcı İsrail Gazze'yi zorlamaya devam ediyor. Ve bir taraftan da uzun uzadıya Refah sınır kapısında bekleyen yardım tırları duruyor. Birleşmiş Milletler'e göre 60 binden fazla çocuk açlıkla mücadele ediyor Gazze'de. Yine katliamlar devam ediyor. Bayram geçti ama bayramı yaşayamadı Gazze'li çocuklar ve bayramda da çocukları katletti İsrail. Buradan başlayalım hocam. Gazze'de son durum nedir? Gazze'deki yaşananlardan sonra bazı düşünceler de ortaya çıkmaya başladı. Artık o insanların hicret etme vakti geldi diye görüşler serdediliyor. Bu görüşe nasıl bakarsınız? Buradan başlayalım. Buyurun hocam.
İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gazze insanlığın kanayan yarası. Hala bu kanama devam ediyor. Karadan, denizden, havadan abluka altında olan Gazze'ye son bir aydır bir gram gıda, ilaç ve insani yardım malzemesi giremiyor. Ve bir taraftan da dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir durum var. Mesela biz daha önceki dönemlerde diyelim ki Afrika'nın bir ülkesinde kıtlık, kuraklık nedeniyle bir açlık hadisesini gördük. Savaşlar nedeniyle bazı takım insani dramlar yaşadık. Ama dünyanın hiçbir döneminde böylesine, yani 2 milyonu aşkın insan izole edilmiş. Diğer tarafta yardım konvoyları bekliyor. Fakat bir katil, terörist, bir yapılanma olan İsrail, ben ona devlet de diyemiyorum artık, arkasını Amerika'ya ve oradaki Birleşmiş Milletler'deki veto'ya dayamış ve diyor ki ben buraya gıda, ilaç ve insani yardım girmesine engel oluyorum. Halbuki diyelim ki bir hilafet müessesesinin olduğunu, 2 milyara yakın Müslüman dünyasının dese ki biz bu yardımların buraya girmesini istiyoruz, yoksa gereğini yaparız diye bir beyanat verecek bir güç olsa acaba İsrail bunu yapabilir miydi? İşte tesbihin imamesinin kopması gibi, ipinin parçalanması gibi, işte İslam ümmeti darmadağınık olmasından faydalanarak, yoksa İsrail'in, Siyonistlerin güçlü olmasından değil, bizim dağınık ve her birimizin başka bir
gündeminin olması
nedeniyle maalesef İsrail bu zulümleri, katliamları yapıyor. Şimdi bazen İslam ümmeti içerisinde entelektüel boyutu olan insanlar diyorlar ki ya 7 Ekim'den bu yana 1,5 yılı geçti, bu insanlara insani yardımı bile biz insan olarak, Müslüman olarak ulaştıramıyoruz. Peki o zaman yani biz değil 1,5 yıl, 1,5 ay dayanamayacağımız bu şartlara bu insanlar 1,5 yıldır dayanıyorlar ve ne kadar da süreceği belli olmayan, göz göre göre bu insanları ölüme terk etmeyelim. Olmazsa işte dünyada belirlenen yerlere nakledilsin görüşü
öne çıkıyor.
Ama ona şunu söylememiz gerekiyor. Endülüs'ten göçenler bir daha
geri dönemediler.
Yani dünya tarihinde bu tür göçlerle, mesela Kırım Tatarlar ülkesini terk ettikten sonra geri dönemedi. Ağızkallar terk etti.
Yine Filistin'den dönemedi. Göçenler de dönemediler.
Veya
zaten.
İsrail tabii. Devleti'nin olduğu yerde o bu büyük
Mekke'yi yaşayanlar
geri dönemedi. Bu nedenle bu o şekilde Gazze'yi terk eden insanların tekrar oraya ancak şöyle dönebilirler. Oraya oteller yapılırsa oraya garson olarak, işçi olarak, hari olarak dönebileceklerini çok iyi biliyorlar. Bu nedenle de ölüm pahasına orada mücadelelerini sürdürüyorlar. Hatta Hazreti Ebubekir'in bir sözü vardır. Cihadı terk eden millet zillete müptela olur diye. Yani günümüzde modernite insanlara öyle bir sekülerleşme, dünyevileşme getirmiş ki özellikle o Körfez bölgesindeki o Arap üst düzey yöneticileri, yani keyfim, düzenim, koltuğum, rahatım kaçmasın da ne olursa olsun mantığı var. İşte bu da bu tür sonuçların ortaya çıkmasına sebep oluyor maalesef.
Evet, az önce bahsettiniz, hilafetin olmaması sebebiyle bir dağınıklık söz konusu dediniz. Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadai'nin küresel çapta bir cihat çağrısı vardı. İsrail'e karşı Müslüman ülkelere çağrıda bulundu. İşte bu başsızlıktan kaynaklanan sıkıntı sebebiyle bir karşılık maalesef bir karşılık bulamadı hocam. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Şöyle, biz kurumlarımızı önce güçlendirmemiz lazım. Mesela İslam İşbirliği Teşkilatı diye bir kurum var. Aslında bu İsrail'in 67 Savaşı'ndan sonra Mescid-i Aksa ve Kudüs'ü işgalinden sonra buna karşı bir direnç olarak ortaya çıkmıştı. Kral Faysal'ın önderliğinde. Şimdi biz bu tür kurumlarımızın işlevlerini, içeriğini doldurursak bu arkasından çıkan kararların da bir anlamı olur. Ama şu anda o Karadavi'nin ne söylediğinden daha çok onun şahsında ağzından çıkacak sözü kale alacak kitle ne kadar? Yani problem buradan kaynaklanıyor. Bu nedenle o kişinin söylediği elbette ki doğrudur. Yani şu anda bütün insanlığın, özellikle de Müslümanların her işinin önceliği olarak Gazze'yi ve oradaki insanların bu haline dikkate alması lazım. Çünkü komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şu anda Gazze'liler aç ama biz tok yatıyoruz. Hem de çok tok yatıyoruz. O halde bizim tekrar kendimizi sorgulamamız lazım. Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki Bismillah ya eyyühellezine amenu eminu deniyor. Ey iman edenler, tekrar iman ediniz yani. Demek ki bizim kendimizi de bu Gazze olayı bir turnusol kağıdı gibidir bütün insanlık adına. Yani eğer Harvard Üniversitesi'ndeki bir öğrenci Amerika'da veyahut da Avrupa'daki üniversitelerde ki öğrenciler burslarının iptal edilmeleri, ülkenin sınır dışı edilmeleri pahasına gösteri yapıp bütün riskleri göze alarak sokağa çıktıkları halde siz İslam'ın en önemli ibadetlerinden biri hacdır, biri umredir. Hac ve umrenin amacı İslam toplumları Fas'tan Endonezya'ya kadar gidip orada Müslümanların meselelerin konuşulduğu bir yer olması gerekir. Felsefi olarak Kur'an'ın emrettiği şey bu. Siz orada Filistin ve Gazze ile ilgili bir simgeyi üstünüze taktığınızda apar topar derdest ediliyorsanız burada bir çarpıklığın, bir yanlışlığın, bir absürt durumun olduğunu anlamak için zeki olmaya gerek yoktur. Yani burada bir çarpık durum söz konusu. Yani ki İslam'ın kalbi olan Hicaz bölgesinde böyle bir şey yapılıyorsa maalesef. Evet.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün iki devletli çözüm ve Orta Doğu'da kalıcı barış temasıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşmuş hocam. Bakan Fidan şöyle diyor: Filistinlileri ana vatanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz. Arap Ligi tarafından kabul edilen Gazze'nin yeniden inşasına dair planı destekliyoruz. Evet, bunlar söylenen sözler ama fiiliyata ne zaman yansır, nasıl yansır, bu konuda soru işaretleri maalesef devam ediyor. Neler söylersiniz? Ya
burada yapılması gereken öncelikli konulardan bir tanesi, başta Türkiye olmak üzere Suudi Arabistan, Mısır ve İslam ülkelerinin önde gelen liderleri Trump'ı ve Amerika'yı şuna ikna etmesi gerekiyor. Yani bu Gazze'deki İsrail'in pervasızlığı Amerika'nın bölge çıkarlarına zarar verdiği konu. Çünkü evet. Trump çıkara dayalı bir ilişki, alver politikası izler. İsrail'e Amerika'nın vermiş olduğu silah, lojistik destek ve siyasi destek olmasa İsrail hiçbir şeydir. Yani hala Gazze tünellerinin %75'i işlevini sürdürüyor diyorlar. Dolayısıyla evet, hala 1,5 yıl olmuş, bir avuç içi kadar kara parçasında Amerika'nın vermiş olduğu her türlü istihbarat desteğine hava, kara, denizden saldırıyor. Üstelik dünyadaki en son sistem dinleme cihazları ellerinde olduğu halde tünellere giremiyor. Çok korkak insanlardır. Bu nedenle Gazze'de akan kanın durması için önce başlanması gereken, yani ilk düğmenin doğru iliklenmesi diyoruz ya bir gömleğin evet, şey. Amerika'dan başlamak ve Amerika'nın bu İsrail'e kayıtsız şartsız pervasız desteğinin bizzat Amerikan çıkarlarına aykırı olduğunu bir şekilde uygulamalı olarak göstermemiz gerekiyor. Bunun için de devlet başkanlarına, vatandaşlara kadar biz Amerikan ve İsrail ürünlerini protesto ederek, siyasi liderler de gereken tepkiyi göstererek Amerika'yı İsrail'le olan bu çok her ne olursa olsun bütün pervasızlığına rağmen silah sevkiyatını durdurduğu an İsrail orada bir şekilde duracak ve iki toplumlu, iki devletli o Arap planına destek verecektir. Aksi takdirde Amerika'nın desteği sürdüğü müddetçe İsrail durmayacaktır.
Evet. İsrail içinde de sıkıntılar var. Soykırımcı Başbakan Netanyahu'ya karşı askerler deyim yerindeyse kazan kaldırdı. Artık saldırıların durdurulması çağrısı yapan askerlerle Netanyahu arasında bir gerilim yaşanıyor. Bu askerlere akademisyenler ve askeri doktorlar da destek vermeye başlamışlar. İsrail içinde de bir şeyler ters gidiyor.
Şöyle, Netanyahu kaos, şiddet ve kandan beslenen ve barış ortamı oluştuğu an koltuğunu kaybedeceğini bilen bir siyasi figürdür. Bu nedenle de Gazze yetmedi, Batı Şeria'da cinini yerle bir ediyor. Evet. O da yetmedi, kafası estikçe Suriye'yi bombardımana tabi tutuyor. Arada Lübnan'a evet, saldırıyor, diğer ülkeleri tehdit ediyor. Yani Trump'ın makul ol çağrısı boşuna değil.
Şimdi oraya da
yani
geçeceğiz. Evet.
Normal bir devletin yapabileceği bir şey değildir. Ve Amerika da artık bunun arkasını toplamaktan yorulmaya başladı. Çünkü evet, yani mahallenin haylaz çocuğu gibi her gün bir yerlere taş atıyor. Ve İsrail'in bu yapmış olduğu saldırgan tutumu bütün küresel müesses nizamları da alt üst etti. Yani bundan sonra kimsenin kimseye şu kurala uy diyecek hali kalmadı. Çünkü İsrail hiçbir kurala uymuyor.
Evet. Şimdi az önce bahsettiniz. İsrail kafası estiğinde Lübnan'a, Suriye'ye saldırıyor. Şimdi yeni Suriye yönetimiyle birlikte yapılan anlaşma çerçevesinde Türkiye Suriye'de üsler kuracak. İsrail de boş durmuyor. Türkiye'nin üst kuracağı bölgeleri, askeri noktaları bombalıyor, hedef alıyor. Bu konuda İsrail ve Türkiye karşı karşıya geldi. Gerilim arttı. Konuyla ilgili olarak Netanyahu devreye girmesi için hemen ABD'ye gitti. Evet. Trump'la görüştü. Orada az önce de bahsettiğiniz bir uyarıyla döndü Netanyahu. Eli boş döndü. Bu İsrail basınının kendi yazdıkları, eli boş döndü, uyarıldı, küçük düşürüldü şeklinde o basın toplantısında bu şekilde başlıklar kullanıldı. Makul ol dedi. Evet, Türkiye ile İsrail arasında arabulucu olurum, araya girerim ama senin de makul olman şartıyla dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da övgüler düzdü. Trump her zaman olduğu gibi. Bu Netanyahu'nun eli boş dönmesi acaba Türkiye'nin Suriye'deki ilerleyişinde ya da kuracağı üslerdeki etkisi ne olur? Ve bu gerilim üzerinden siz neler söylemek istersiniz hocam? Buradan devam edelim.
Şimdi Amerika'nın bölgede istemeyeceği veya isteyebileceği en son şey Türkiye ile İsrail'in silahlı bir çatışmaya girmesi. Çünkü ister istemez İsrail'den yana tavır koyacağı için Türkiye gibi bölgedeki çok önemli bir müttefikini
karşısına almak
alacak veya kaybetmiş evet, olacak. Dolayısıyla Amerika bunu asla istemeyeceği için Türkiye'nin de yapıp ettikleri her şey hukuk kuralları içerisinde meşru evet, çerçevesinde olduğu için bu defa bu kapışmanın engellenmesi için yapılması gereken şey Netanyahu'nun kulaklarının çekilmesi ve makul ol demekti. Hakan Fidan çok Dışişleri Bakanlığı'nın çok diplomatik bir uyarısı vardı ve uyarısı oldu. Evet. Dedi ki elbette Suriye yönetimi bizden üst konusunda bir teklifte bulunursa biz yardım ederiz dedi. Niçin dedi? Suriye'nin dedi milli bir ordusunun olmasını, güçlü bir devlet yapısının olmasını isteriz ki terörle, DAEŞ'la mücadele etsin, ülke içinde istikrar olsun, biz de rahat edelim. Yani 900 kilometre sınırınızın olduğu bir ülkede teröristlerin cirit attığı, yani ülkede bir devlet yapısının olmadığı, İsrail'in aklı estikçe ülkenin bütün direnç noktalarını, yani diyelim ki askeri üslerini siz bombalıyorsunuz. Yani ülkenin askeri ve polis teşkilatı zaafa uğrarsa buradan yasa dışı unsurlar kendine bir alan açarlar. Bu nedenle Türkiye bütün dünyanın duyacağı şekilde dedi ki biz İsrail'in bizim hakkımızda ne düşündüğüne bakmadan Suriye'nin kendi ayakları üzerinde durabileceği, kendi güvenliğini sağlayabileceği, askerinin, polisinin eğitilip donatılması, teröre karşı, ayrılıkçı hareketlere karşı mücadele edebilecek şekilde bir Suriye'nin oluşmasında biz buna katkıda bulunuruz.
Evet.
Biz bu katkı yaparken de bir başka ülkeye tehdit değiliz, yani İsrail'e dahil olmak üzere. Ama dedi Türkiye kendine karşı direkt tehdit olmadığı sürece de kimseye silah doğrultmaz.
Evet.
Fakat İsrail bu mesajı çok iyi aldı. Bir taraftan Suriye içerisinde hem sahil bölgesindeki Nusayrileri hem
Dürzileri
hemen Ürdün sınırında fiştekleyip onlara ayrılıkçı hareketler yapması konusunda cesaret ve lojistik destek verirken Fırat'ın doğusundaki PKK, YPG unsurları bizim ata topraklarımızdaki müttefiklerimiz beyanatı bulunurken şimdi Türkiye bunları bir şekilde açık kapalı kaynaklardan öğreniyor ve İsrail'e de diyor ki ayağını denk al, bana karşı silah doğrulttuğun an ben de gereğini yaparım. Bu diplomatik usulde
söylenmiş bir söz. Hatta şunu da söyledi Dışişleri Bakanı Sayın Fidan. Suriye'nin istikrarının bozulmasına da seyirci kalmayız, evet, öyle seyretmeyiz dedi. Bu da önemli bir ifadeydi. Tabii Türkiye ve İsrail arasında gerilim artınca bir ülke daha devreye girdi, Azerbaycan. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İsrail ile ilgili olarak dost ülke tanımı da dikkat çekiyor tabii. Şöyle demiş Aliyev, Azerbaycan Türkiye ile İsrail arasında ilk uzlaşmaya ara buluculuk yaptı. Bunlar kapalı kapılar arkasında yapılıyordu ve bunu duyurmadık diyor. Şimdiki aşamada bundan fazlasını söylemem doğru olmaz. Türkiye ile İsrail arasındaki ilk ara buluculuğumuzda açıklama yapmadık. Bugün de benzer süreçler devam ediyor demiş. Bu ilk toplantıdan anlaşılan o ki Suriye konusunda bir uzlaşı çıkmamış hocam. Bu tür toplantıların devam edeceği ifade ediliyor. Azerbaycan'ın araya girmesi, uzlaştırmacı olarak sahneye çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi olayı bir benzetmeyle cevaplamaya çalışalım. Hani bir Rus uçağı düşürülmüştü Suriye sınırında.
Evet.
Türkiye ile Rusya'nın arası çok ciddi bir şekilde açılmıştı.
Evet.
İşte o sırada Kazakistan devreye girdi. Hem Rusya ile arası iyi olan hem
Nazarbayev.
Ve Nazarbayev'in ara buluculuğuyla iş daha da ileri boyutlara gitmedi.
Evet.
Şimdi Azerbaycan'da Türkiye ile İsrail'in sıcak bir temasa geçmemesi konusunda ara bulucu oluyor. Sebebi şu, Karabağ sorununun çözümünde ve Karabağ meselesi konusunda Türkiye İHA'larıyla, SİHA'larıyla askeri, siyasi destek verdi. Azerbaycan Karabağ Ermeni işgalinden kurtardı diyoruz. Ama bu arada gözden kaçan bir şey var. İsrail de Azerbaycan'a destek verdi. Hem istihbarat desteği verdi, hem teknoloji desteği verdi. Bunu da hayrına yapmadı. İran'a olan hasmane tutumundan dolayı İsrail diyor ki güçlü bir Azerbaycan ve İran'la ilişkileri problemli bir Azerbaycan her zaman benim için iyidir. Hatta Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattından gelen petrolün de önemli bir kısmını İsrail, evet, satın alıyor. Bu yönüyle baktığımızda bizim tahmin ettiğimizin çok üzerinde İsrail'in hem o Türk Devletleri Teşkilatı içerisindeki hem Macaristan'la hem de Azerbaycan'la çok derin irtibatları, işbirlikleri söz konusudur. Ama son noktaya geldiğinde Azerbaycan, İsrail mi, Türkiye mi derseniz o iş başka boyutlara gelir. Çünkü bizim daha derin bir bağlarımız var ama şu anda Azerbaycan İsrail ile Türkiye'nin her ikisiyle de ilişkileri iyi olduğu için bir karşı karşıya gelmesini istemediği için bir arabuluculuk rolüyle, çünkü hem İsrail Azerbaycan'a güveniyor bu yönüyle, Türkiye de güveniyor. İşte Aliyev'in burada devreye girmiş olmasını bu şekilde o Karabağ olayındaki her iki ülkenin Azerbaycan'a yapmış olduğu destekten dolayı söyleyebiliriz.
Hı hı. Bu arada şunu da belirtelim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Antalya'da diplomasi forumu için bulunuyor. Evet. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün onunla bir ikili görüşme gerçekleştirdi diyelim. Ve hemen Antalya'daki 4. diplomasi forumuna bir mercek tutalım hocam. 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan, yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisi Antalya'da bu forum için bir araya geliyor. 3 gün sürecek bu forum. 11-13 Nisan tarihleri arasında 4. Antalya Diplomasi Forumu Antalya'da gerçekleştiriliyor. Şimdi bu foruma bir bakalım, neler var hocam? Sizin notlarınız neler? Neden önemli Antalya Diplomasi Forumu? Sizden dinleyelim.
Şimdi One Minute çıkışı vardı. Başbakanken Tayyip Erdoğan'ın bir daha da Davos'a gelmem dedi. Davos nedir? Yani dünyada ekonomik olarak dünyanın gidişatına yön verecek olan liderlerin, politikacıların, ekonomistlerin bir araya gelip işte o yol haritasını çizdiği bir yerde, değil mi? Hı hı. Türkiye artık bütün küresel ölçekteki bu toplantıların bir avuç batılı elit kontrolünde çoğu zaman küresel sermaye ve Siyonistlerin elinde olduğu bu şeylere alternatif kurumsal yapılar oluşturmaya çalışıyor. Ve Antalya Diplomasi Forumu da bunlardan biri olarak değerlendirmemiz lazım. Dünyanın dört bir yanından üst düzey siyasiler bir araya gelerek dünyadaki sorunların çözüm odaklı bir takım karşılaşmalar, liderler birbirleriyle görüşme imkanları bulunuyor. Yani burada Türkiye'nin ara bulucu rolü, dünyadaki krizlere çözüm bulma rolü bakımından önemini vurgulaması da dikkate değerdir. Mesela Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ara bulucu ve barış masasını kuran ülke Türkiye. Rusya ile Amerika arasında bir takım gerginlikler konusunda İstanbul'da bir forum düzenleniyor. Bunlar bir araya getirilmeye çalışılıyor. Esir takasında Türkiye arabulucu oluyor. Evet. Türkiye şu anda Etiyopya ile Somali arasında tetiğe dokunulacakları anda Türkiye masayı kurdu. Arabuluculuk rolü üstlendi. Yani demek ki Türkiye sadece kendi bölgesinde değil, Afrika kıtasından küresel ölçekte dünyanın çeşitli bölgelerindeki sorunlara karşı duyarlı ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi konusunda öncülük rolü üstlenen dünyadaki ender birkaç ülkeden bir tanesidir. Evet. Ve bunun Antalya'da olması da tesadüfi değildir. Yani herhangi bir ülke değil Türkiye artık, Amerika'nın da, Rusya'nın da, Çin'in de, Avrupa Birliği'nin de, İslam ülkelerinde dikkate aldığı, Türkiye'nin sözüne değer verdiği bir ülke konumunda olması sebebiyle, yani yüz küsur ülkeyi bir araya getirmek, bunu dördüncüsünü düzenleyebilmek öyle kolay bir iş değil. Değildir. Bu nedenle bunu Türkiye'nin diplomatik bir zaferi olarak değerlendirmek gerekir. Hatta bu FETÖ'cüler 17-25 Aralık sürecinde işte Tayyip Erdoğan yalnızlığa mahkum oldu, artık kimse bunun yüzüne bakmaz filan diye böyle bir tezviratta bulunuyorlardı. Bakın, Türkiye'ye dünyanın dört bir yanından liderler geliyor ve hatta Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşebilmek için sıraya geçiyorlar.
Evet, onlardan biri de Endonezya Cumhurbaşkanı Svoboda'ydı. Evet. Dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Onun öncesinde de mecliste milletvekillerine hitap etti Endonezya Cumhurbaşkanı ve Türkiye'ye hayranlığını dile getirdi. Osmanlı'ya hayranlığını dile getirdi. Çok övgüyle bahsetti Türkiye'den ve Türkiye'nin yanında olmaktan gurur duyuyoruz ve yanında olmak için de çaba harcıyoruz dedi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları görüşmenin ardından da 3 farklı anlaşma imzalandı. Burada da yine ticaret hacminin geliştirilmesinden, Endonezya-Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden bahsedildi. Endonezya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti ve Türkiye-Endonezya ilişkilerine dair sizin söyleyecekleriniz nelerdir?
Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı'nın Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı içeren bir yurt dışı gezisi olmuştu. Orada Endonezya'da hiç beklenmeyen bir karşılama söz konusu oldu. Bütün sokaklar, caddeler insan seline dönmüştü. Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçeceği araç yolu üzerinde bir insan seli ve çok büyük bir tezahüratlarla, bir sevgi seliyle karşılandı. İşte bunun üzerine çeşitli anlaşmalar imzalandı ama Sayın Cumhurbaşkanı Endonezya Devlet Başkanı'nı Türkiye'ye davet etti nezaketen ve bu ziyareti o çerçevede düşünmek lazım. Fakat bu ziyaret çerçevesinde iki önemli hadise cereyan ediyor. Bunlardan birisi Gazze konusunda Türkiye hassasiyetini bütün dünya ülkeleriyle paylaşmak istiyor. Burada da Endonezya'yı yanında gördü. Çünkü Endonezya 270 milyona yakın nüfusuyla İslam ülkeleri içerisinde en kalabalık nüfusa sahip olan bir ülke. Bir de Güneydoğu Asya'da ASEAN dediğimiz bir teşkilat vardır. Güneydoğu Asya'da 11 ülke vardır. Yani Çin ile Hindistan arasındaki o bölge Asya ile Pasifik dünyası arasında bir geçiş kuşağındadır. Endonezya bu bölgede en büyük, 2 milyona yakın yüz ölçümü, 270 milyon nüfusu, devasa yeraltı yerüstü kaynakları ve artık dünyanın ekseninin de Atlantik'ten Pasifik'e kaydığını, artık üretim üssünün Asya Pasifik bölgesi olduğunu düşünürsek Endonezya burada Türkiye için çok önemli bir partner konumundadır. Bu nedenle de Türkiye'nin Endonezya ile olan karşılıklı ticari ilişkilerinin önümüzdeki dönemlerde çok daha üst seviyelere çıkması beklenebilir. Bir de Endonezya'yı Türkiye'nin yanında özellikle Gazze, Filistin meselesinde yan yana görmek ayrı bir artı değer katar. Çünkü İslam ülkesinin de en cesameli, en kalabalık, en büyük ekonomilerinden biridir. Bu yönüyle de zaten o diplomasi forumuna şey olarak, yani hemen onunla birlikte bir de Gazze platformu oluşturuldu. Yani Gazze'deki, oraya gelen insanların bir kısmıyla da bu Gazze'deki soykırım ve yaşanan vahşete karşı bir
neler yapılabilir,
ortak bir eylem birliği yapılması konusunda da işte bu Endonezya Devlet Başkanı'nın bu yönüyle de bir katkısı olacağını değerlendirebiliriz.
Peki hocam. Tabii Türkiye aynı zamanda önemli bir buluşma noktası. İşte Antalya Diplomasi Forumu dedik. Onun dışında dün de İstanbul'da önemli bir görüşme vardı. Rusya ve ABD heyetleri bir araya geldi ve karşılıklı ilişkileri düzeltmek için İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi ve uzun süren bir toplantı gerçekleştirdi. Yine Ukrayna-Rusya arasında da Türkiye zaman zaman arabuluculuk rolünü üstleniyor. Türkiye'nin bu ülkeler arasındaki krizleri aşması için ev sahipliği yapmasına neler söylersiniz?
Şimdi olayı şöyle değerlendirelim. Biz 1923'te Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte yüzümüzü batıya dönmüşüz. Bütün faziletli şeylerin, iyinin, güzelin, doğrunun batıda olduğuna inandırılmış ve batıdan gelen her şeye de kapımızı ardına kadar açmışız.
Sorgulamadan.
Ama, evet. Ama 100 yıl sonra geldiğimiz noktaya bakıyoruz ki batının ikiyüzlü, çifte standartlı, işine geldiği zaman hak, hukuk, adalet dinlemeyeceğini ve işte Afrika'daki dünya çeşitli yerlerindeki sömürgelerini ve zulmünü gördükten sonra Türkiye özellikle son 20 yılda bu Tayyip Erdoğan döneminde sadece Batı'yı önceleyen değil, Rusya'yı, Çin'i, Afrika'yı, Orta Doğu ve Türk dünyasını da dikkate alarak dengeli ve karşılıklı çıkar esasına dayalı bir politika izlediği için de birçok ülkenin güvenini sağlamış durumda. Mesela Ukrayna-Rusya savaşı sırasında hem Ukrayna'nın hem Rusya'nın güvenini kazanmış ender ülkelerden biridir Rusya. İşte Türkiye, evet. Ve İstanbul Forumu orada yapılıyor. Amerika ile Rusya arasında bir gerginlik olduğunda nerede toplanacaklar? Çin'e gitseler Çin, Rusya yanlısı.
Evet.
Avrupa'ya gitseler Avrupa,
Batı ya ABD yanlısı.
ABD yanlısı. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin hem Rusya'ya hem Amerika'ya, bakın hem Ukrayna'ya hem Rusya'ya eşit mesafede ve hakkaniyet ölçülerinde ve hukuk çerçevesinde bir ilişki düzeni kurmuş olması her iki tarafında bu esir takası ve benzeri konularda da Türkiye'ye güveniyor olmaları Türkiye açısından bir diplomasi zaferidir. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü beyanatında diyor ki bizim en büyük kazanımlarımızdan biri diplomasi de son 100 yılın en büyük en başarılı noktasındayız diyor. Yani bütün dünya genelinde sözüne güvenilen ülkesinde barış sağlanabileceğine inanılan bir ülke konumundadır. Yani birçok dünyadaki küresel sorunun halledilebileceği bir nokta haline geldi Türkiye. Bu da bizim açımızdan önemli bir konudur.
Peki hocam, devam edelim. Şimdi ABD ve Çin arasında vergi savaşları yaşanıyor. ABD %145'e varan oranlarda Çin'e yönelik vergiyi artırdığını açıkladı. Çin'de %125 oranında bir misillemede bulundu. Avrupa'ya yönelik Trump'ın vergi artışı da söz konusuydu ama onu durdurdu. Türkiye'ye herhangi bir vergi artışı sağlamadı. Avantaj olarak değerlendiriliyor bu. Bu vergi savaşlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? ABD-Çin arasındaki bu savaş aslında neyin savaşı? Bize evet. Anlatır mısınız?
Aslında bizim programımızın formatı da odur. Yani haberlerde duyduğumuz olayların perde gerisinde neler dönüyor? Şimdi Çin 1 milyar 400 milyon nüfuslu bir ülke. Yani 3-400 milyon nüfusu Batı standartında tüketim yapabiliyor, alışveriş yapabiliyor. 1 milyara yakın hala daha çok iptidai şartlarda, evet, fakirlik sınırında yaşayan bir ülkedir Çin. Yani bu kadar zengin falan diyoruz ama öyle değil görünürdüğü gibi. Avrupa ve Amerika'da sendikalcılığın belli bir noktaya gelmesi, işçi ücretlerinin, sigortaların pahalanması neticesinde küresel sermaye, ki çoğu da Siyonistlerin elinde, baktılar ki bu dünyada bazı bölgelerde ucuz iş gücü var. Bundan faydalanmak için Amerika'daki müesses, o Siyonist Yahudi sermayesi başta Çin olmak üzere Uzak Asya'ya gittiler. Orada üretimlerini yapıp Amerika'ya getirdiler. Çünkü bir otomobil fabrikasında çalışan Amerikalı bir işçinin saat ücreti sigortalar dahil 28,5 dolar. Saati 28,5 evet. dolar. Ama Çin'de bir, yani Amerika'da bir günde çalıştıracağı işçiye vereceği parayla Çin'de bir ay çalıştırıyor. Dolayısıyla orada üretip gümrüksüz, çok düşük bir gümrükle de Amerikan piyasasına sokuyordu. Sonuçta kazanan yine o Siyonist ve küresel sermaye oluyor idi. Fakat müesses nizam Amerika'daki o Trump'ın o şahsında derin Amerika dedi ki ya tamam da burada o küresel sermaye kazanıyor ama Amerikan devleti burada
bir şey kazanamıyor.
Yani siz gidiyorsunuz orada üretip buraya getiriyorsunuz, biz buradan vergi alamıyoruz. Artı bizim ülkemizde istihdam
olmuyor.
Ve bu böyle sürdürülemez. Yani Çin 9 milyar dolar yakın yani ticaret açığı var. Yani Amerika 1 satıyor, Çin 10 satıyor Amerika'ya. Dedi ki vergileri belli bir oranda yükseltme ve vergi şeyleri. Çünkü Çin 1970'li yıllarda açlıkla pençeleşen bir ülkeydi. Yani halkının karnını doyuramayan bir ülke 1970'li yıllarda şu an Amerika'ya kafa tutar hale geldi. Yani bunu Çin'in kendi imkanlarıyla, kendi kaynaklarıyla yapmış olması aklen, mantıken mümkün değildir. Amerika hem sermayesini hem know-how dediğimiz o bilgi, beceri. Önceden biz Çin malı deyince hep düşük, kalitesiz ürünler evet. derdik. Şu anda iPhone'un en son sisteminden tutun da cep telefonu, o elektrikli otomobillerin
kendi küresel markalarını oluşturuyor küresel artık. Küresel markası. Tabii.
Ve bunların sahipleri de yine yani Amerika'da, Londra'da, New York'ta, Pekin'de ofisleri vardır ama sahipleri aynı kişiler sonuçta.
Evet.
Yani Çin markası diyoruz, Alman markası diyoruz ama yukarıda sahipleri aynıdır. İşte buradaki savaş aslında küreselcilerle ulusalcıların savaşı diyoruz ya, Amerikan evet. müesseslerin devletiyle küresel sermayenin burada Biden'la Trump savaşında olduğu gibi bu gümrük duvarlarının kaldırılmasında da Trump kısaca şunu söylüyor. Ey Amerika'nın o sermayedarları, bırakın o Çin'i, başka yerlerde yatırım yapmayı, gelin ülkenizde fabrikanızı kurun, adam gibi burada üretim yapın, Amerikan vatandaşlarına hizmette bulunun. Aksi takdirde size orada ürettirip burada kafanıza göre bedava hı hı. ucuz bir pazar oluşturmam diyor. Yoksa vergilerin şu kadara indirilmiş, bu kadara çıkılmış, bunlar işin zevahirde görünen kısmı.
Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir başka gelişmeyle devam edelim. Kırgızistan'da daha önce birçok darbe yaşandı, darbe girişimleri yaşandı. Son olarak yine bir darbe girişimi önlendi deniliyor hocam. Kardeş ülke Kırgızistan'da dış kaynaklardan gelen Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir dış kaynak bu. Darbe çağrısına istihbarat karşılık vermiş ve ülkede yapılan darbe çağrısı girişimi engellenmiş. Daha önce de az önce de ifade ettiğim gibi darbeler yaşandı, darbe girişimleri yaşandı. Kırgızistan'da neden bu kadar darbe sözcüğü çok kullanılıyor? Buradan devam edelim.
Sovyetler Birliği 1990 yılı Aralık ayında dağıldıktan sonra Batı Türkistan'da 5 ülke bağımsızlığını kazandı. İşte Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan olmak üzere 5 ülke. Fakat enteresan olan bu 5 ülkenin devlet başkanları bağımsızlık öncesinde Komünist Partisi'nin genel sekreteri olan eski Sovyet sisteminin oraya oturtmuş olduğu kişiler birdenbire devlet başkanı oldular. Bunlardan Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi ülkelerde daha böyle oturmuş bir nizam ve Rus yanlısı bir yapı söz konusu olduğu için oralara pek dokunamadı küresel sermaye. Fakat en zayıf halkı olan Tacikistan ve Kırgızistan üzerinde bir takım operasyonel hareketler yapıldı ve ilk giden asker Akayev oldu, bir darbeyle tahtını kaybetti. Tacikistan'da çok kanlı bir iç savaş yaşandı ve burada Rusya, Çin ve ABD arasında bir kapışma söz konusu. Yani Kırgızistan, FETÖ'nün de Türkistan coğrafyasında en güçlü olduğu bir nokta. Yani bir taraftan Rusya oradaki hegemonik yapısını bırakmak istemiyor. Bir taraftan Çin, Türkistan'daki doğal kaynaklara ulaşmak bakımından kendine yakın bir rejim oluşturmaya çalışıyor. Ve siz Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan üzerinden herhangi bir operasyon çekilmişse Türkistan'a yahut da Afrika'ya, bunun makyajını kaldırdığınızda ya İngiltere ya da Amerika çıkar. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi aklıyla, kendi perspektifinde böyle bir şey. Mesela Yemen'de işte Birleşik Arap Emirlik destekli bilmem şu hareket falan deniyor. Asla bakın, Birleşik Arap Emirlikleri patentli duyduğunuz şeyin arkasında İngiltere ve Amerika vardır. Çünkü İngiltere'nin bak hiç adı geçmiyor Orta Doğu'da bir sürü olaylar. Halbuki olaylar hep göbeğindedir ama kendini
gizler.
Gizler ve maşa vasıtasıyla hı hı. bu işleri yürütür. Yani size en büyük kazı atar, ondan sonra sizinle de hiçbir şey yokmuş gibi. Ya benim bu işlerden bir alakam, ilgim yoktur. Bu da ince bir hı hı. diplomasidir, tilki politikası izler. Bu Kırgızistan'daki olayı da bu şekilde değerlendirmek lazım. Yani Kırgızistan'da Rusya, Çin ve Amerika'nın bir kapışması söz konusu. Yani bu darbelerde herkes kendine yakın bir hükümeti iş başına getirmeye çalışıyor.
Peki hocam. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir bakalım. Orada geçen haftalarda liselerde başörtülü okumak, derse girmek isteyen öğrencilere belli başlı sendikalar karşı çıktı ve engellemeye çalıştı. Hükümet bir kararla artık liselerde başörtülü okunabileceğine dair bir yol açtı. Fakat maalesef o malum sendikacı öğretmenler eğitimi kilitliyor. Boykot yaparak, derse girmeyerek, bu karara tepki olarak derse girmiyor ve eğitimi kilitlemeye çalışıyor. Sivil toplum kuruluşları da o öğretmenlere tepki göstermiş ve yargıyı göreve çağırmış. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bizim 28 Şubat dönemi yaşanıyor desek herhalde yanılmayız değil mi hocam?
Kitabın ortasından konuşmak gerekirse Kıbrıs'ta neler oluyor?
Evet.
Kıbrıs'ta biz 1974'te barış harekatını düzenledikten sonra orada işte iki toplumlu bir yapı meydana geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi diye. O zamanlar zayıf hükümetler ve askeri bürokrasinin de güçlü olması neticesinde o Kemalist çizgideki asker, o 28 Şubat zihniyetindeki askerler orada kurdukları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dediler ki burada İslamsız bir Türklük projesi. Biz 1927'den 50'ye kadar ne güzel gidiyorduk. Köy enstitüler vasıtasıyla bir nesil yetiştirmeye başladık.
Evet.
1950'de Menderes geldi, çarkımıza çomak soktu. Biz o 1950'de sekteye uğrayan projeyi Kıbrıs'ta 1974'ten itibaren uygulamaya konuyoruz dendi. 74-2004 arası 30 yıl sürdü bu. Yani Kıbrıs'ta alabildiğine Türkçülük,
İslamsız
propagandası yapıldı. Ama bir tek caminin açılmasına, bir tek İslami eğitimin yapılmasına çok da fazla müsaade edilmedi. Böyle olunca da 2004 yılına kadar sistemin üretmiş olduğu ürünler 1923-50 arası Cumhuriyet'in ilk ürettiği insan profiliyle hemen hemen aynı. Çünkü aynı proje. Şimdi o insanlar yaşıyorlar. 2004 yılında bir referandum oluştu. Hatta bizim ülkücü milliyetçi bir öğrenci orada propaganda yapmaya gitmişti. Hayır de işte Avrupa falan. Hocam dedi onların Türklükle Müslümanlıkla bir alakası yok. Hepsi cepçi olmuş yani. Biz Rum kesimiyle birlikte Avrupa Birliği'ne girersek daha çok menfaatimiz
kazanırız,
olur.
Evet.
Sonra devlet şunu gördü, devlet aklı. İslamsız bir Türklük yumurtasız bir omlet gibidir. Yani
evet.
Türkçülük yaptılar ama şöyle sonuçta da dediler ki Türk askeri burada işgalcidir.
İşgalci durumunda.
Defolup gidin biz Rum kesimiyle birlikte Avrupa Birliği'ne girersek Avrupa fonlarından faydalanırız. Zenginliğimiz, refahımız artar. Bir anda Türkiye kendini o kendi yetiştirmiş olduğu o nesil tarafından açığa düşmüş oldu. Ve 2004 yılından bugüne kadar son 20 yıldır Türkiye ilahiyat fakültesi açarak, kurslar açarak bir takım yani Türkiye'de olduğu gibi Kıbrıs'ta da bir takım İslami hizmetlere önceleyerek yapıyor.
Evet.
Ama hala bürokraside o dönemin
fosilleri duruyor.
Fosilleri bulunuyor ve etkili makamlarda.
Evet.
Yani Kıbrıs'taki çatışmayı böyle görmek lazım ama Türkiye'de parmağını sallayarak şunu söylüyor. Bakın diyor maaşınızı biz ödüyoruz.
Suyunuz
hatta
bizden gidiyor.
Kullandığınız su da bizden gidiyor. Bu nedenle aklınızı başınıza alın. Oradaki idareciler vasıtasıyla gereken ayar çekiliyor. Ama orada da böyle bir yapının olduğunu bilmemiz gerekiyor.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz bu konuyla. Bu haftalıkta programımızı noktalıyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamızda yaşanan önemli başlıkları konuşmaya çalıştık değerli dinleyenlerimiz. Haftaya inşallah yeni bir programda tekrar birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.